Ayrım 8. Kolera günlerinde aşk. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 78. Otel sömürge döneminden kalma yıkık bir saraydı. Geniş salonları, mermer döşeli odaları kullanmak ya da gözetlemek için kiralanan iğneyle delinmiş mukavvalarla bölmelere ayrılmıştı. Meraklılardan bazılarının örgü şişiyle gözlerinin çıkarıldığından, bir başkasının gözetlediği kadının karısı olduğunu keşfettiğinden, satıcı kadın kılığına girip Lostromolarla boşalmaya gelen soylu baylardan, gözetleyenlerle gözetlenenlerin başına gelen birçok başka olaylardan söz ediliyordu. Öyle ki bitişik odaya bir göz atma düşüncesi bile Florentina Ariza'nın içini korkuyla dolduruyordu. Böylece Lotario Tugut gözetlemenin de gözetlenmenin de Avrupa'da prenslerin incelikleri olduğuna bir türlü inandıramadı onları. İri yarılığının düşündürdüğünün tersine Lotario Tugut'un tıpkı bir meleğinki gibi gül goncasını andıran bir pipisi vardı. Ama bu şanslı bir kusur olsa gerekti çünkü gece kuşlarının en donukları onunla yatma şansına ermek için birbirlerine giriyorlardı. Boğazlanıyormuş gibi çığlıkları yapının temellerini sarsıyor, hortlaklarını korkutan tir tir titretiyordu. Kadınların kıçlarını tutuşturan yılan zehrinden yapılma bir merhem kullandığı söyleniyordu ama o Tanrı'nın kendisine verdiklerinden başka bir araca başvurmadığına ant içiyordu. Gülmekten katılarak, katıksız aşk bu, diyordu. Florentino Ariza'nın onun belki de haklı olduğunu anlaması için aradan yıllar geçecekti. Aşk eğitiminin çok ileri bir döneminde üç kadını aynı zamanda çalıştırarak krallar gibi yaşayan bir adam tanıdığına inandı bununla sonunda. Üçü de sabah erkenden ona hesap veriyorlar, kazançlarının azlığından ötürü kendini bağışlaması için ayaklarına kapanıyorlardı. İstedikleri tek lütuf içlerinde en çok para getirenle yatmasıydı. Florentino Ariza böyle bir onursuzluğa ancak korkunun yol açabileceğini düşünüyordu. Ama üç kızdan biri gerçeğin tam tersi olduğunu söyleyerek şaşırttı onu. Böyle şeyler dedi ona ancak aşk uğruna yapılır. Lotario Tugut, cinsel ilişkideki hünerlerinden çok kişisel sevimliliğinden ötürü otelin en sayılan müşterilerinden biri olmuştu. Florentino Ariza da suskunluğu ve utangaçlığıyla patronun takdirini kazanmıştı. Aşk acılarının en çetin döneminde boğucu odalara kapanıp şiirler ve göz yaşartıcı tefrika romanlar okuyordu. Düşleri balkonlarda kara kırlangıç yuvaları, öğle uykusunun durgunluğunda öpüşme sesleri ve kanat çırpışları bırakıyordu. Akşama doğru sıcak biraz azalırken kaçamak bir aşkla günün yorgunluğunu çıkarmaya gelen erkeklerin konuşmalarını işitiyordu ister istemez. Böylece Florentino Ariza birçok gizden önemli müşterilerin hatta yerel yetkililerin bitişik odalardan işitilip işitilmemesine aldırmaksızın gel geç sevgililerine açtıkları bazı devlet sırlarından bile haberdar oluyordu. Sotavento'nun 4 deniz mili kuzeyinde, denizin dibinde 17. yüzyıldan kalma 500 milyarı aşkın peso değerinde saf altın ve değerli taşlarla yüklü bir İspanyol kalyonunun yattığını da böyle öğrendi. Bu öykü Florentino Ariza'yı hayretler içerisinde bıraktı ama birkaç ay aşk çılgınlığı Fermina Daza altın havuzlarda yüzebilsin diye batık serveti kurtarmak için içinde dayanılmaz bir istek uyandırıncaya değin hiç düşünmedi bu konuyu. Yıllar sonra şiirin büyüsüyle yüceltilmiş genç kızın gerçekte nasıl olduğunu anımsamaya çalıştığında o günlerin yürek paralayan gün batımlarından ayırt edemiyordu onu. İlk mektubuna yanıt beklediği o kaygılı günlerde kendini göstermeden onu gözlediği zaman bile yılın hangi mevsimi olursa olsun aylardan hep Nisan olan o yerde badem çiçeklerinin yağmuru altında öğleden sonra saat 2 ışığının yansısında alışılmamış bir güzellikte görürdü onu. Koronun ayrıcalıklı gözetleme noktasında Lotario Tugut'la kemanla eşlik etmeye ilgi duymasını biricik nedeni, ilahilerin titreşimleriyle onun eteklerinin nasıl dalgalandığını görmekti. Ama coşkusu sonunda bu zevkten yoksun bıraktı onu. Mistik müzik ruh durumuna öyle yavan geliyordu ki, aşk vasileliğiyle coşturmaya kalkışmıştı onu çünkü. Sonunda Lotario Tugut onu korodan atmak zorunda kaldı. Transito Ariza'nın bahçede yetiştirdiği gardenyaları yeme isteğine kapıldığı döneme rastlıyordu bu. Böylece Fermina Daza'nın tadını aldı. Annesinin sandıklarından birinde bir rastlantı sonucu Hamburg Amerikan Line gemicilerinin kaçak olarak sattıkları 1 litrelik bir kolonya şişesi bulması da bu dönemde oldu. Florentino Ariza sevdiği kadının başka tatlarını tadabilmek için kolonyanın tadına bakma isteğine karşı koyamadı. Şişeyi başına dikip tan yeri ağrıncaya dek içti. Önce liman tavernalarında sonra evsiz barksız aşkların sevişerek avundukları dalga kıranlarda denize bakıp düşüncelere dalarak kendinden geçinceye dek içip Fermina Daza ile sarhoş oldu. Sabahın 6'sına değin yüreği kaygıdan bir iplik gibi inceleyerek onu bekleyen Transito Ariza, En akla gelmedik kıyı köşede aradı onu. Sonunda öğleden az sonra boğulanların karaya vurdukları rıhtımın bir köşesinde taze bir kusmuk gölünün içinde yuvarlanırken buldu. Onun biraz kendine gelmesinden yararlanarak mektubunun yanıtını eli kolu bağlı beklediği için azarladı onu. Güçsüzlerin aşk ülkesine hiçbir zaman giremeyeceklerini, bu ülkenin acımasız ve aşağılık olduğunu, kadınların yalnızca yürekli erkeklere kendilerini verdiklerini, çünkü yaşama göğüs germek için öylesine gereksinim duydukları güvenliği kendilerine onların sağladıklarını anımsattı ona. Florentino Ariza annesinin verdiği dersi belki de gereğinden çok benimsedi. Transito Ariza, onun siyah yünlü takım elbisesi, melon şapkası ve selloz yakasındaki içe dokunan fiyonguyla dükkandan çıktığını görünce, anaç olmaktan çok kösnül bir kendini beğenmişlik duygusunu saklayamadı. Cenazeye mi gittiğini sorarak takıldı ona. O kulakları alev alev yanarak yanıtladı. Öyle sayılır. Transito Ariza, onun korkudan güçlükle soluk aldığının farkına vardı ama kararlılığı sarsılmazdı. Ona son öğütlerini verdi, kutsadı, sonra başarısını birlikte kutlamak için bir şişe kolonya daha vaat etti. Bir ay önce Fermina Daza'ya mektubu verdiğinden beri parka bir daha gitmemeye verdiği sözü sık sık bozmuştu. Ama o kendisini görmesin diye çok dikkatli davranmıştı. Değişen bir şey yoktu. Ağaçlar altındaki okuma dersi öğleden sonra saat 2 dolaylarında kent öğle uykusundan uyandığında sona eriyor, Fermina Daza sıcak azalıncaya dek halasının yanında el işi işliyordu. Florentino Ariza halanın içeri girmesini beklemeden dizlerinin güçsüzlüğünü yenmesini sağlayan asker adımlarıyla karşıya geçti. Ama Fermina Daza'ya değil halasına yöneldi. ''Lütfen bayanlı bir dakika yalnız bırakır mısınız beni?'' dedi ona. ''Ona söyleyeceğim önemli bir şey var.'' ''Saygısız,'' dedi hala. ''Onu benden gizli nesi olabilir ki?'' ''Öyleyse ben de söylemem,'' dedi. ''Ama sizi uyarıyorum, olacaklardan siz sorumlusunuz.'' Eskolastika halanın ideal bir sevgiliden beklediği davranış bu değildi. Ama şaşkınlıkla ayağa kalktı çünkü ilk kez Florentino Ariza'nın kutsal ruhtan esinlenerek konuştuğu izlenimine kapıldı. Bu yüzden iğne almak için içeri girip iki genci avludaki badem ağaçlarının altında yalnız bıraktı. Gerçekte Fermina Daza bir kış kırlangıcı gibi yaşamına giren, mektuptaki imzası olmasaydı adını bile bilmeyeceği bu suskun talip hakkında çok az şey biliyordu. Bu arada onun çalışkan, ciddi ama bir gençlik günahının onulmaz damgasıyla damgalanmış evli olmayan bir kadının babası belirsiz biricik oğlu olduğunu öğrenmişti. Sandığı gibi bir telgraf dağıtıcısı değil, parlak bir geleceği olan nitelikli bir yardımcı olduğunu öğrenmiş, telgrafı babasına sadece kendisini görmek için bir bahane olarak getirdiğini düşünmüştü. Bu sanı duygulandırmıştı onu. Onun koronun çalgıcılarından biri olduğunu da biliyordu. Ayin sırasında orada olup olmadığını doğrulamak için başını kaldırma yürekliliğini göstermese de, bir pazar günü öteki çalgıcılar herkes için çalarken, kemanın yalnızca kendisi için çalındığını sezinlemişti birden. Onun beğeneceği bir erkek tipi değildi. Gözlük camlarının ardında yitik çocuk görünümü, papaz kılığı, gizemli davranışları, karşı konması güç bir merak uyandırmıştı onda. Ama merakın aşkın bir tuzağından biri olabileceğini hiç düşünmemişti. Mektubun için kabul ettiğini kendi kendine açıklayamıyordu. Bundan ötürü kınamıyordu kendini ama gittikçe baskın hale gelen yanıt verme zorunluluğu yaşamını köstekleyen bir tedirginliğe dönüşmüştü. Babasının her sözcüğü, rastgele her bakışı, en önemsiz el kol hareketleri gizini ortaya çıkarmak için kurulmuş tuzaklar gibi geliyordu ona. Öyle bir korku içindeydi ki, küçük bir dikkatsizlik onu ele verebilir kaygısıyla sofrada konuşmaktan kaçınıyordu. Onun bastırdığı kaygısını kendi kaygısıymış gibi bölüşmesine karşın eskolastika halasından bile çekinir olmuştu. Olur olmaz saatlerde hiç gereği yokken banyoya kapanıp dile getirdiklerinden daha fazla bir şey söyleyebilecekleri umuduyla 58 sözcüğün 314 harfinden birinde saklı gizli bir şifre, büyülü bir formül bulabilmek için mektubu bir daha okuyordu. Ama mektubu ilk kez yüreği deli deli çarparak banyoya kapanıp okuduğunda anladığından daha fazla bir şeye rastlamadı. Uzun, coşkulu bir mektup olduğunu boşuna umarak zarfı yırtarcasına açmış ama kesin anlatımı onu ürküten korkulu bir pusula bulmuştu kendinde. Önce yalnız yanıt vermek zorunda olduğunu ciddi olarak düşünmemişti. Ama mektup öylesine açık seçikti ki bundan kaçınmak olanaksızdı. Bu arada kuşkunun pençesinde kıvranırken Florentino Ariza'yı istediğinden daha sık ve daha çok ilgiyle düşünmesine şaştı. Giderek kaygıyla her zamanki saatte parka neden gelmediğini sormaya başladı kendi kendine. Mektubunun yanıtını düşününceye dek gelmemesini isteyenin kendisi olduğunu anımsamaksızın. Böylece sonunda bir insanın birini düşünebileceğini hiçbir zaman tasarlayamadığı bir biçimde düşünmeye başladı onu. Umulmadık yerlerde onu göreceği önsezisine kapılıyor, olmadık yerlerde arıyor, uyurken karanlıkta kendisine bakıyormuş duygusuyla ansızın uyanıyordu. Öyle ki parktaki sarı yapraklar üstünde onun kararlı adımlarını işittiği o öğle sonunda bunun imgelemenin oyunlarından biri olmadığına güçlükle inandı. Ama çelimsizliğinden umulmayacak bir güçle mektubunun yanıtını istediği zaman korkusunu yenmeyi başardı ve gerçekten kaçmaya çalıştı. Ona ne yanıt vereceğini bilemiyordu ama Florentino Ariza bir uçurumdan atlamıştı. Ardından gelen uçurumlardan korkmuyordu artık. Mektubu kabul ettiğinize göre, dedi, yanıtlamamak görgü kurallarına uymaz. İçine düştüğü labirentin sonu oldu bu. Fermina Daza kendine egemen oldu. Geciktiği için özür dileyerek tatil sona ermeden mektubunu yanıtlayacağına kesin söz verdi. Sözünü tuttu. Şubat'ın son cuması okulların açılmasından 3 gün önce Eskolastika hala postaneye gidip listede adı bile bulunmayan Piedras de la Muire kaça telgraf gönderildiğini sordu. Daha önce birbirlerini hiç görmemişler gibi Florentino Ariza'dan bilgi istedi ama çıkarken tezgahın üstünde kertenkele derisiyle ciltlenmiş bir dua kitabı unutmuş gibi yaptı. Kitabın arasında kenarları yaldız desenli keten kağıdından yapılmış bir zarf vardı. Sevinçten çılgına dönen Florentino Ariza, öğleden sonranın geri kalanını gül yaprakları yiyip mektubu okuyarak geçirdi. Harf harf okudu mektubu. Bir kere, bir kere daha okudu. Kaç kez okuduysa bir o kadar da gül yemişti ki annesi tıpkı bir dana gibi onu yere yatırarak Hint yağı içirmek zorunda kaldı. Çılgın bir sevdalanma yılı oldu o yıl. İkisi de yalnız birbirlerini düşünerek, birbirlerini düşleyerek, kaygıyla birbirlerinin mektuplarını gözleyerek, aynı kaygıyla onları yanıtlayarak yaşadılar. O çılgınlık ilkbaharında ne de ertesi yıl birbirleriyle karşılıklı konuşma fırsatı bulamadılar. Dahası birbirlerini ilk kez görüşlerinden yarım yüzyıl sonra Florentino Ariza'nın onu sonsuza değin, seveceğini yinelediği ana değin ne baş başa kalmak ne de aşklarından söz etmek olanağını buldular. Ama ilk 3 ay boyunca birbirlerine yazmadıkları tek bir gün bile geçmedi. Bir an geldi ki günde 2 kez yazdılar birbirlerine. Öyle ki Eskolastika hala yakmaya kendisinin yardım ettiği ateşin doymak bilmezliğinden korkuya kapıldı. Kendi yazgısından bir nebzecik öç almak için postaneye götürdüğü ilk mektuptan sonra Eskolastika hala sokakta rastlaştıklarında mektup alışverişine izin vermiş ama beylik ve kısa da olsa konuşmalarına izin vermeye yürekliliğini bulamamıştı kendinde. Bununla birlikte 3 ay sonra yeğeninin başlangıçta sandığı gibi kendini bir gençlik taşkınlığına kaptırmadığını, bu aşk ateşinin kendi yaşamını da tehdit ettiğini anladı. Gerçekten de Eskolastika Daza'nın kardeşinin merhametinden başka geçim yolu yoktu. Onunla zorba kişiliğinin, onu duyduğu güvenin böylesine boşa çıkarılmasını hiç bağışlamayacağını biliyordu. Ama karar anı gelip çattığında, gençliğinden beri durup durup anımsadığı kendi onulmaz bahtsızlığına yeğeninin de uğramasına yol açmaya yüreği el vermedi. Onun kendisinin suçsuz olduğu izlenimi verebilecek bir yola başvurmasına izin verdi. Basit bir yöntemdi bu. Fermina Daza her gün evden okula gidip gelirken mektubunu gizli bir yere koyuyor, Florentino Ariza'ya yanıtını nerede beklediğini o mektupta belirtiyordu. Florentino Ariza da aynı şeyi yapıyordu. Böylece yılın geri kalan kısmı boyunca Eskolastika halanın vicdanının tedirgin eden sorunlar, kiliselerdeki vaftiz çanaklarına, ağaç kovuklarına, sömürge döneminden kalma yıkık kale duvarlarının gediklerine aktarıldı. Bazen mektupları yağmurdan ıslanmış, çamura bulanmış, kötü hava koşullarından ötürü örselenmiş buluyorlardı. Birkaçı da çeşitli nedenlerle yitiyordu ama her seferinde kopan bağı yeniden düğümlemenin yolunu buluyorlardı. Florentino Ariza her gece kendine acımadan tuhafiyeci dükkanının ardiyesinde hurma yağıyla yanan lambasının isiyle sözcük sözcük kendini zehirleyerek yazıyordu. Daha o dönemde sayısı 80'i bulan halk kitaplığı kitapları arasında sevdiği ozanlara öykünmek için kendini zorladıkça gitgide daha uzun, daha çılgınca oluyordu mektupları. Acısından tat duymaya öylesine coşkuyla yüreklendirilmiş olan annesi sağlığından kaygı duymaya başladı. Aklını kaçıracaksın diye bağırıyordu yatak odasından ilk horozların öttüğünü işitince. Hiçbir kadın bu kadarına değmez. Çünkü böylesine kendini yitirecek duruma düşmüş birini tanıdığını anımsamıyordu. Ama o dinlemiyordu. Bazen mektubu Fermina Daza'nın okula giderken bulabilmesi için önceden kararlaştırdıkları yere bıraktıktan sonra hiç uyumadan saçları aşktan karma karışık gidiyordu işe. Oysa Fermina Daza babasının gözetimine, rahibelerin pusuya yatmalarına karşın banyoya kapanarak ya da not tutuyormuş gibi yaparak yarım okul defteri sayfasını güç bela doldurabiliyordu. Ama yalnızca ansızın üstüne biri gelir ya da yakalanır korkusundan değil, kişiliğinden ötürü de mektuplarında duygusallıktan kaçınıyor, bir seyir defterinin özenli üslubuyla günlük yaşamının olaylarını anlatmaya indirgiyordu onları. Gerçekte sırf değişiklik olsun diye yazılmış, elini ateşe sokmadan ateşi canlı tutmak amacına yönelik mektuplardı bunlar. Oysa Florentino Ariza her satırla tutuşuyordu. Kendi çılgınlığını ona bulaştırmak kaygısıyla bir minyatürcü gibi kamelya yapraklarının üstüne iğneyle yazılmış dizeler gönderiyordu ona. Mektuplardan birinin içinde bir tutam saç koyma gözü pekliğini gösteren de oydu. Ama hiçbir zaman dilediği yanıtı Fermina Daza'nın bir saç örgüsünü alamadı karşılığında. Hiç olmazsa onun bir adım daha atmasını sağladı ama çünkü o andan başlayarak Fermina Daza sözcüklerin arasına kurutulmuş yaprak damarları, kelebek kanatları, büyüleyici kuş tüyleri göndermeye başladı. Doğum gününde de o günlerde onun yaşında bir okullu kızın yanına yaklaşamayacağı bir fiyata gizli gizli satılan ermiş Pedro Claver'in binişinden bir santimetrekarelik bir kumaş parçası armağan etti ona. Bir gece önceden hiç haberi olmaksızın Fermina Daza solo keman için yazılmış bir vals serenadıyla sıçrayarak uyandı. Her notanın ona gönderdiği bitkilerin taç yaprakları, mektup yazmak için aritmetikten çalınan zamanlar, doğa bilimlerinden çok onu düşünerek girdiği sınavların korkusu için bir gönül borcu davranışı olduğu sezgisi ürpertti onu. Ama Florentino Ariza'nın böylesine pervasızca davranabileceğine inanma yürekliliği bulamadı kendinde. Ertesi sabah kahvaltıda Lorenzo Daza merakını bir türlü yenemiyordu. Her şeyden önce serenat dilinde bir solo parçanın ne anlama geldiğini bilmediğinden, sonra da dikkatle dinlemesine karşın hangi evde olduğunu belirleyemediğinden. Escolastica hala, yeğeninin yüreğine su serpen bir soğukkanlılıkla yatak odasının perdeleri arasından solo kemancının parkın karşı yakasında durduğunu görünce ona güven verdi. Ne olursa olsun solo bir parçanın bir kopma belirtisi olduğunu söyledi. O günkü mektubunda Florentino Ariza, serenadı yapanın kendisi olduğunu, valsi kendisinin bestelediğini, Fermina Daza'ya yüreğinde kendisinin verdiği adı taşıdığını doğruladı. Taçlı Tanrıça. Onu bir daha parkta çalmadı ama ay ışıklı gecelerde o yatağında sıçramadan dinleyebilsin diye özellikle seçilmiş yerlerde sık sık çalmaya alışkanlık edindi. En sevdiği yerlerden biri, akrabalarının uyudukları, müziğin doğaüstü titreşimler edindiği, yoksul bir tepenin üstündeki, güneşe ve yağmura açık olan yoksullar gömütlüğüydü. Daha sonra rüzgarların yönünü öğrendi. Böylece sesinin ulaşması gereken yere ulaşacağından emin oldu. O yılın Ağustos'unda, yarım yüzyılı aşkın bir süredir ülkeyi kasıp kavuran birçok iç savaşlardan biri daha yaygınlaşma tehlikesi gösterdi. Hükümet, kıyı şeridindeki tüm Karayip devletlerinde sıkı yönetim ve akşamın altısından sabahın altısına dek sokağa çıkma yasağı ilan etti. Bazı karışıklıkların patlak vermesine, silahlı kuvvetlerin her türlü aşırı cezalar uygulamasına karşın Florentino Ariza öyle şaşkın bir durumdaydı ki dünyada olup bitenlerden haberi bile yoktu. Böylece bir tam vakti aşk kışkırtmalarıyla ölülerin erdemliğini tedirgin ederken bir askeri devriye suçüstü yakaladı onu. Komşu sularda seyreden liberal gemilere sol anahtarıyla bildiriler gönderen bir casus olmakla suçlanarak anında idam edilmekten bir mucizeyle kurtuldu. "Ne casusu ne gemisi," dedi Florentino Ariza. "Zavallı biri aşıktan başka bir şey değilim ben." Yerel garnizon tutuk evinin hücrelerinde ayaklarından zincire vurulmuş tam 3 gece yattı. Salı verildiğinde tutukluluğunun kısalığı hayal kırıklığına uğrattı onu. Belleğinde birçok savaşların birbirine karıştığı yaşlılık günlerinde, kentin belki de ülkenin aşk yüzünden 3 kiloluk zincirlere vurulan belki de tek adamı olduğunu düşünüyordu hala. Bu çılgınca mektup alışverişleri 2 yılını doldurmak üzereyken Florentino Ariza, tek paragraflık bir mektupla Fermina Daza'ya resmen evlenme teklif etti. Bundan önceki 6 ay içinde ara sıra beyaz bir kamelya göndermişti ona. Ama Fermina Daza ona yazmayı sürdürmeye istekli olduğu ama bir bağlantıya girmeyeceği konusunda kuşkuya yer vermemek için kamelyayı bir sonraki mektupla geri göndermişti. Gerçekte bu kamelya alışverişlerini bir aşk oyunu gibi almıştı hep. Onları yazgısının bir yol ayrımı saymak hiç aklına gelmemişti. Ama resmen evlilik teklifi gelince ölümün ilk tırmığıyla içi parça parça oldu. Panik içinde durumu Escolastica halaya anlattı. O da yeğeninin açılmasını, 20 yıl önce kendi yazgısını çizmek zorunda kaldığında gösteremediği bir yüreklilik ve açıklıkla karşıladı. "Evet de ona," dedi. "Korkudan ölsen bile, sonradan pişman olsan bile, çünkü ne olursa olsun hayır dersen ömür boyu pişman olursun." Ama Fermina da öylesine şaşkındı ki düşünmek için biraz zaman istedi. Önce bir ay, sonra bir ay daha, ardından bir ay daha, aradan 4 ay geçince bir beyaz kamelya daha aldı. Ama bu kez daha önce olduğu gibi zarfın içinde yalnızca kamelya değil, bunun son olduğu kesin bildirisi de vardı. Ya şimdi olur ya da hiçbir zaman olmaz. Aynı gün öğleden sonra içinde bir okul defterinden koparılmış bir kağıt parçası olan bir zarf alınca, bu kez ölümle yüz yüze gelen Florentina Ariza oldu. Yanıt kurşun kalemle yazılmış tek bir satırdı. Peki eğer bana patlıcan yedirmeyeceğinize söz verirseniz sizinle evlenirim. Florentina Ariza bu yanıta hazır değildi. Annesi hazırdı ama. 6 ay önce evlenme niyetinden ona ilk kez söz açtığında Transito Ariza, o zamana dek iki aileye bölüşlü geldiklerini evin tümünü kiralamak için gerekli adımları atmaya başlamıştı. 17. yüzyıldan kalma iki katlı İspanyol yönetiminde tütün tekelinin bulunduğu sivil bir yapıydı bu. Sahipleri iflas edince parasal olanakları yapıyı ayakta tutmaya yeterli olmadığından onu bölüm bölüm kiraya vermek zorunda kalmışlardı. Eskiden satış yeri olan sokağa bakan bir bölüm, fabrikanın bulunduğu taş döşeli avlunun arkasında bir başka bölüm, şimdiki kiracıların çamaşır yıkamak ve kurutmak için ortaklaşa kullandıkları kocaman bir de ahırı vardı. Transito Ariza, en küçük ama en kullanışlı ve en iyi durumda olan birinci bölümü işgal ediyordu. Eski satış bölümünde kapısı sokağa açılan dükkan, yanında da Transito Ariza'nın yattığı bir göz pencereden başka havalandırması olmayan eski bir ardiye vardı. Bir tahta perdeyle bölünmüş olan dükkan salonun yarısını kaplıyordu. Burada hem yemeğe hem de yazmaya yarayan bir masayla 4 sandalye vardı. Florentino Ariza, Tan onu hala yazarken yakaladığı zamanlar hamağını buraya asıyordu. İkisine yetiyordu bu bölüm ama bir üçüncü kişi için yetersizdi. Hele bu üçüncü kişi 7 sanlı soylu ailelerin yataklarına uykuları sırasında evlerinin damları başlarına yıkılır korkusuyla girdikleri bir sırada yıkık dökük bir evi yepyeni yapacak kadar onarmış bir babanın, Presentación de Santissima Virgen Koleji'nde okuyan bir genç bayansa. Bu yüzden 5 yıl süreyle evin bakımını üstlenmesi karşılığında Transito Ariza, mal sahibinin bahçedeki üstü kapalı gelişeneği de işgal etmesine izin vermesini sağlamıştı. Buna yetecek geliri vardı. Alçak gönüllü yaşamı için ona yeten dükkandan ve sargı bezlerinden sağladığı gelirler dışında, biriktirdiği paraları, onun insafına kalmış aşırı faizleri kabul eden utanç içindeki yeni yoksullardan oluşan müşterilere ödünç vererek artırmıştı. Kraliçe tavırlı soylu bayanlar, yanlarında işlerini güçleştiren kahya kadınlar ya da uşakları olmaksızın dükkanın kapısı önünde arabalarından iniyorlar, Hollanda danteli ya da sırmalı şerit satın alıyormuş gibi yaparak hıçkırıklar içinde yitik cennetlerinden arta kalan son cicili bicili eşyalarını rehin veriyorlardı. Transito Ariza, onları toplumsal sınıflarına öylesine saygı göstererek sıkıntıdan kurtarıyordu ki, çoğu kendilerine yapılan iyilikten çok onurlandırıldıkları için gönül borcuyla ayrılıyorlardı dükkandan. 10 yıldan az bir zamanda birçok kez gözyaşları arasında kurtarılmış, sonra yeniden rehine verilmiş takılarını kendininmişler gibi tanımıştı. Yüksek ayar altına dönüştürülmüş kazançları ise, oğlu evlenmeye karar verdiğinden beri bir küpün içinde yatağın altında saklı duruyordu. Hesapladı, başkasının evini 5 yıl ayakta tutmakla kalmayıp bu tutumlulukla biraz da şansın yardımıyla düşlediği 12 torun için evi satın alabileceğini bile düşündü. Florentino Ariza'ya gelince geçici olarak müdür baş yardımcılığına atanmıştı. Lotario Tugut, ertesi yıl açılması tasarlanan telgraf ve manyetizm okuluna müdür olunca onu yerine şef olarak bırakmak istiyordu. 8. ayrımın sonu. Sayfa 89.